Sevgili dostlar, Erkam Radyo'dan, Kalbin Sesinden hepinize gönüller dolusu merhabalar efendim. Hayırlı anlar, hayırlı zamanlar herkese. Tarihin Şifreleri programındayız. Her çarşamba saat 19'da Mustafa Armağan.
Merhabalar.
Dostum, arkadaşım, evet. Yoldaşım ve bendeniz Yavuz Bahadıroğlu huzurlarınızda olacağız efendim. Bu programlar sohbet üslubunda olacak. Didaktik programlar değildir, ders programları değildir. Mustafa Armağan'la Yavuz Bahadıroğlu sohbet ediyorlar. Öyle varsayın. Tarih içerikli sohbet ediyoruz. Ana bir konu, ana bir tema seçiyoruz. Ama onun etrafında pek çok meseleye de giriş çıkış yapıyoruz. Sonunda tarihin şifrelerini vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz sevgili dostlar, bir süreden beri tarih gündemimizde çok da güzel oluyor. Seviniyoruz da, mutlu oluyoruz. Çünkü çok emek verdik. Mustafa Bey de çok emek.
Arzuladığımız bu değil miydi? Yani
arzuladığımız buydu. Tarih konuşulsun istiyorduk. Doğru tarih yazılsın, anlatılsın istiyorduk. Bir gün inşallah ders kitaplarına da doğrusu girecek. Yani resmi tarih, sivil tarih çelişkisi ortadan kalkacak büyük ölçüde.
İnşallah.
Bugünkü temel konumuz Sultan II. Abdülhamit çerçevesinde tarihi dizileri, filmleri söz konusu edeceğiz. TRT 1 yeni bir Abdülhamit programı.
Payitaht
Abdülhamit. Evet. Vizyona soktu. Ve onun etrafında tabii gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla biz tarihi dizileri ve filmleri konuşmaya çalışacağız. Evvela şu kanaatimi seslendirmeme müsaadelerinizi istirham ediyorum. Film başka, ilim başkadır. Yani dizi de olsa, sinema filmi de olsa o seyrettiğimiz şeyler tarih değildir. Evvela bunu bilelim. Motomot tarih olması da mümkün değildir. O zaman yani, sanat tabii olmaz, belgesel olur. O tarzda da eserler yapılabilir. Tabii ki güzeldir. Ekrana gelmesi güzeldir, perdeye gelmesi güzeldir. Ama en azından o insanların yaşama biçimini biliyoruz. En azından tahrif etmemek, büyük ölçüde bozmamak da şarttır. Ama bazı dizilerde tarihin çok fazla bozulduğunu, yani olmadığı şekilde gösterilmeye çalışıldığını da hepimiz gördük, biliyoruz. Mesela Kanuni dönemini anlatma iddiasıyla çıktılar. Bir de Mustafa Bey o dönemde yani itiraz ettiğim nokta, dediler ki bu böyledir. Yani bu tarihtir dediler. Ona itiraz ettim. Yoksa ben film yaptım, İşte sanat yaptım. Kesinlikle. O zaman tarihçiyi bu ilgilendirmez. Sinemacıları ilgilendirir.
Böyle bir eser ortaya koydum. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Hayır, biz 3000 tane kitap okuduk. Bir de öyle diyor.
Bir de öyle bir şeydir.
300 tane kitap okuduk. Ondan sonra
3000 sayfa mı, öyle bir şey söylemiş.
Bir şey söyledi sayfa yönetmen. Falan. Evet. Ondan sonra sizden mi öğreneceğiz bunu?
Allah Allah. Evet.
Kardeşim, böyle dersen o zaman tam tuzağa düşüyorsun. Yani ben tarihin doğrusunu yazdım demiş oluyorsun.
Kanuni Sultan Süleyman hakkında sadece Venedik hükümetine gönderilen raporların sayısı 80 bin. Sen 3000 sayfa okusan ne olur? 4000 sayfa okusan ne olur?
Hayır, okuyabilirsin de ne kadar anladığın da önemlidir.
Hayır, ne türden okuduğun da önemlidir.
Yani roman okursun, bilmem ne yaparsın, o bizi ilgilendirmez. Şimdi dolayısıyla oradaki iddia oydu. Yani ben işin doğrusunu anlatıyorum.
İtirazımız da ona oldu zaten. Yani
doğrusunu anlatıyorsan o zaman demek ki bizim kulvarımıza giriyorsun. Bizim kulvarımıza giriyorsan da biz de bunun eleştirme hakkını kendimizde buluyoruz. Ama şimdi bir başka, diyelim ki Ertuğrul Gazi ile ilgili dizi, diyor ki zaten hakkında fazla bir bilgi yok. Ertuğrul Gazi'nin bütün hepsini toplasanız 1,5 sayfayı geçmiyor. Ertuğrul Gazi'ye yani 60 bölümlük bir dizinin oradan çıkmayacağı zaten belli. O zaman ben imajinasyonumla, hayal gücümle bunu etlendiriyorum. Buna yeni maceralar ekliyorum. Olabilir diyorum. O zaman biz de diyoruz ki bu tarihi anlatma iddiasında olan kronolojik, belgesel bir dizi değil, hayali bir dizi. O zaman tamam, hayırlı olsun, sen yolunda devam et diyoruz. Burada böyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Dolayısıyla hani ya niye dirilişi eleştirmiyorsun? Niye Muhteşem Yüzyıl'a bu kadar işte tepki gösterdin? Sebebi birincisi bu. İkincisi de Muhteşem Yüzyıl hakikaten...
Şimdi şu iyice açılsın. Şimdi diriliş konusunda belge yok. Ha, olsa olsa çok fahiş şeyler, mesela İbni Arabi ile görüşmesi falan, bu aralarında 100 sene var falan diye oraya takılabilirsin, ama onu bir figür olarak aldık. Hı hı. Onun yerine Edebali'yi de alabilirdiniz, denebilir bütün bunlar. Ya da Süleyman Şah'ın...
Yine denilebilir, yine eleştirilebilir.
Yani şeyin, o... Süleyman Şah'ın ismine itiraz edersin, yani. Gündüz Alp dersiniz falan. Bunları zaten yazdık, çizdik, eleştirdik, ama onun dışında Osmanlı'nın kuruluş aşamasındaki yaşantısında çok fahiş hatalar yok. Görebildiğim
ana kadarıyla. Felsefesi doğru.
Evet. Yani o dönemin Osmanlı... insanı aşağı yukarı yaptıklarına baktığınız zaman, daha sonraki gelişlerine, o duruşlarına baktığınız zaman, evet, bunlar bu türden insanlardı diyebiliyorsunuz, ama bunu Kanuni dönemine teşmil edemezsiniz. Bir de Kanuni hakkında çok fazla belge var. Neredeyse attığı her adımı içtiğine kadar, nasıl bir şerbetten hoşlandığına kadar, nasıl yemek yediğine kadar ayrıntılı biçimde belgelere bağlı.
Mektupları var.
Mektupları var. Efendim şiirleri var. Bir sürü malzeme gelmiş zamanımıza.
Değil mi?
Onun üzerinde belge yokmuş gibi yapılınca biz tepki gösterdik.
Bir de tabii şu var, az önce siz de onu söylediniz. Şimdi sanatçı olarak tarihe yaklaşmak başka bir şey. Şimdi tarihte her şey bütün ayrıntılarıyla anlatılmaz. Olayın kendisi anlatılır, olayın arka planı, psikolojik cephesi verilmez. O ancak şiirde olur, başka metinlerde karşımıza çıkar. Şimdi ama bir roman yazacaksanız, sizin gibi bir romancının yanında bunu söylemek bana düşmez ama arayı doldurmanız lazım. Yani o psikolojik enstantanelerle insanların zihninde bir ayniyet kurmanız, bir özdeşlik kurup durmanız lazım kahramanla. Bunu yapacağınız zaman ne yapacaksınız? Tarihte yok. Bunlar kitaplarda yazmıyor. O insanın karakterini zihninizde ve kalbinizde teşekkür ettirip orayı kendiniz doldurmak zorundasınız.
Bunu söyledin ya.
Bunun ne kadar başarılı doldurulup doldurulmadığı okuyucunun takdirinde kalmıştır.
Aklıma şey geldi Mustafa Bey. Bu 4. Murat Bağdat'a giderken çok da zorlanarak gitti biliyorsun. Bir darbe var. Genç Osman öldürülmüş. Asker isyan etmiş. Onu itaate alıyor. Ondan sonra eğitiyor.
Yaşı kaç daha o zaman, değil mi?
Son derece genç yani. Zaten
18 yaşında.
39 yaşında mı ne vefat etti zaten? Çok genç daha. 11 yaşında tahta çıktı filan. Bu annesinin öyle mektupları var ki Topal Recep Paşa'ya yazıyor. Topal Recep Paşa askerlerin tayin ettiği bir sadrazam. Yani vesayet rejimi dediğimiz.
Darbe yapılmış.
Tam darbe yapılmış. Efendim ne olur şu şeyi, benim Sabi diyor, koru kolla, kendine hiç dikkat etmiyor. Sabi dediği padişah, ama ananın gözüyle yani baktığınız zaman. Şimdi eleştiriyoruz da Kösem Sultan şöyle işte devlet işlerine karıştı diye. Çocuk bir padişah var. Kendisi naibe. Onun adına yönetiyor. İpler generallerin elinde. Yeniçeri ağalarının elinde. Böyle bir dönemde hastalıktan yeni kalktı diyor. Ava diyor, merak sardı diyor. Beraber gidiyormuşsun diyor. Ne olur diyor, dikkat et kendini terletmesin falan. Böyle her annenin çocuğu üzerindeki titreyişlerini o mektupları okuduğum zaman böyle bir tuhaf oldum. Yani bunlar padişah madişah ama sonuçta evlat ya. Şimdi Bağdat'a giderken evliya anlatıyor.
Yok, yani
yok babası da. Evliya anlatıyor bunu. Işte. Bir kervan geçiyor. Mesela bir yerde ordugah kurdular. Şimdi tarih burada ordugah kurdular diyor, dinlendiler diyor. Ondan sonra kiminle görüştü, ne görüştü, ne konuştu. Bu ayrıntıya girmez.
Muayyeniz dolduracak.
Muayyeniz dolduracak. İşte bazı şeyler işte zaman zaman ayrıntı veriyorlar. Anlata anlata gelen gelenekler. Oradan bir kervan geçiyormuş. Padişah da Tayyar Paşa'yı çok seviyor. Ya yani hepsinden ayrı tutuyor. O da vezir. Üçüncü vezir mi ne o zaman. Kervan geçerken. Şimdi padişah da duymuş ya, ona torpil yapıyor çünkü onu bizden çok seviyor falan diye. Tayyar Paşa'yı da kıskanıyorlar. O mutlaka sadrazam olur işte, biz olamayız falan. Evvela birinci veziri çağırıyor, diyor ki sor bakalım kervan nereden geliyor? gidiyor, soruyor, dönüyor. Efendim Şam'dan geliyormuş. İkinci veziri çağırıyor. Bak sor bakalım nereye gidiyor. O da gidiyor, dönüyor. İşte İstanbul'a gidiyormuş mesela. Efendim. Peki üçüncüyü çağırıyor. Dördüncüyü çağırıyor. Tek soru, tek cevap. İşte kervanda kaç kişi var? Reisleri kim? İşte kaç deve var? Yükleri ne? Her soruya bir cevap. En sonunda tayarı çağırın diyor. Tayyar geliyor. Tayyar Paşa git sor bakalım kervan nereden geliyor? Tayyar Paşa gidiyor. Efendim Şam'dan geliyor, İstanbul'a gidiyor, yükü şudur, şu kadar deve var, şu kadar at var, işte şu kadar insan var. Bütün ayrıntılarla birlikte o geri 7-8 tane vezirin getirdiği bütün bilgileri tek başına getiriyor. Ondan sonra paşa sağ ol diyor. Öbürleri de duyuyorlar tabii. Yani anladınız mı ben Tayyar'a neden değer verdiğimi? Kaşı gözü için değil. İşte o Tayyar şehit oluyor Bağdat fethi sırasında. Ve bin Bağdat'a değerdin diye ağladığı rivayet ediliyor. Bu değerli insanlar. Değer bilmek önemli bir şeydir. Elbette ki Sultan II. Abdülhamid'in ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın perdeye yansımasını, ekrana yansımasını çok isteriz. Ama biraz da olgu var ya, tarih var, belge var. Biraz bizde bunlara aykırı olmasın, tamam. Üçüncü, dördüncü derecede konular için aşk meş koyun, millet onu seviyor diyorsanız madem. Alt kadrolarda da biraz entrika koyun ama öyle bir harem portresi çıkarıyorsunuz ki padişahın başka işi yok. 24 saat haremi sulh etmeye uğraşıyor. Çıkmıyor zaten orada.
Bu adam bu kadar fütuhatı nasıl yaptı?
Nasıl yaptı yani?
Bu işleri nasıl?
İlk onu duyduğunda devleti, işte ortaokul.
15 milyon kilometre kare bir devlet yönetiyor bu adamı.
Yani.
Valileri nasıl atadı?
Sanki bilmem. Telefon var da alo diyecek, durumu öğrenecek falan.
Yani denizcilikte ayrı bir şey.
O denizcilik tarafına çok gitmiyorlar çünkü zor bir iş. Pahalı bir çekmek, pahalı bir iş.
Yani asıl Osmanlı denizciliği onun zamanında zaten inkişaf ediyor. Ve hakikaten büyük bir coğrafya. Yani Nahçıvan Seferi, şimdi mesela Kanuni için onu derler. Bir gün şeyden, Ağustos ayında Van tarafından geçerken dağdan aniden hava şartları bozuluyor, kar yağıyor. Ordusunun üstü bembeyaz dağdan geçerken. Bunu galiba Harold Lamp diye bir adam var. Böyle tarihi okur ve o tarihi üzerine roman yazar.
Yani tasarlar, evet.
Yani bir doktora yazacak kadar okur ama romana dönüşür. Çok güzel kitapları vardır. Herhangi bir başka komutan olsa ordusunun elinden kaçırması an meselesiydi diyor. Paniğe kapılıp herkes kaçabilirdi ama Kanuni orada üzerine kar yağan ordusunu yerinde tutabildi. Ve onları paniğe kapılmadan düzlüğe indirdi diyor mesela. Yani böyle şeyler var. Ya da Muhaç'ta o artık ya Macarlar ümidi kesince, savaşın kaybedileceği kesinleşince galiba 40 kadar fedai özel zırhlarla giydirilmiş, gidin padişahı öldürün diye bunlara özel talimatla gönderiyorlar. Bunlardan 10 tanesi nasılsa Osmanlı savunmasını aşarak padişahla karşı karşıya geliyor, onun ordugahına giriyor ve Kanun elinde kılıçla karşı karşıya kalıyor. Bunlardan 3 tanesiyle savaştığı rivayet ediliyor. Yani bizzat teke tek. Üçünü de yere seriyor. O arada diğerleri yetişip o 10 kişiyi, yani kalan 7 kişiyi temizliyorlar. Yani eğer Enderun'da o silahşör eğitimini almasa, birinci derecede bir silahşör gibi şey yapmasa, Kanuni orada hayatını kaybetse devlet ortadan kalkabilir. Dolayısıyla şimdi bir padişah olmak hakikaten nasıl bir şeydir? Biz onu, bunu canlandırsak sadece yeter. Yani gerçekleri anlatsak. Ha bu arada tabii bu Abdülhamid dizisiyle ilgili benim de bir ilk bölümün senaryosuna bazı katkılarım oldu. Ya da şeylerim oldu, tavsiyelerim oldu. Şöyle yapın, böyle yapın. Ama tabii dizi mantığında şöyle bir şey var. Çok hızlı işleyen bir süreç. Yani şimdi
sette yazılıyor dizi. Evet. Yani nasıl müdahale edeceksin?
Yani senaryoyu gönderiyorlar. Bir bakacaksın bir şey, ama şimdi senin yazdığın şeyin uygulanabilir olup olmadığı, evet, da şey. Şimdi diyorsun ki mesela bu böyle olmaz. İşte oraya bu uygun değil, bunu dağda çekeceksiniz. Şimdi adamın onu o sırada yapma şansı yok. Bir hafta içerisinde bu diziyi yetiştirmek zorunda.
Şimdi tarihçi olabilirliğine bakmaz. Ha. Gerçekçiliğine bakar.
Evet.
Ama yönetmen olabilirliğine bakar.
O zaman yani danışman olan kişiyi görüşünü söyleyecek. Diyecek ki bunun doğrusu budur. Ama uygulayıp uygulamamak yönetmenin işi. Yani orada artık sorumluluk bizden
genelde
gidiyor.
Genelde de uygulanamıyor ya.
Yani çok biz bunu söylemekle yükümlüyüz. Yani
uygulansa şeyin
bu olmadı.
Kötü değildi.
Evet.
Ama olmuyor.
Evet.
Tarihin mutlaka filme yansıması lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bizim tarihimiz Selçuklu Osmanlı terkibi Amerika'nın elinde olsaydı ne olurdu acaba? Adamlar dünyayı ayağa kaldırır.
Vietnam üzerine yüzlerce film çevirdiler adamlar.
Vietnam üzerine yüzlerce. Çoban sığırları üzerine yüzlerce. Kovboylar üzerine yüzlerce. Ya gözümüzün önünde Kızılderili'yi öldürüyor. Kızılderili o toprağın gerçek sahibi. Onu öldürüyor. Biz beyaz adamın tarafını tutuyoruz.
Biz hain diyoruz Kızılderili.
Yani. Şimdi adam toprağını savunuyor. Bir anlamda varlığını savunuyor. Namusunu savunuyor. Çünkü bir sürü de ırza geçme olayları var. Buna karşı biz öbür beyaz adamın tarafını tutuyoruz. Talana gelmiş. Yalana gelmiş beyaz adamın tarafını tutuyoruz. Yani bu sanat dediğimiz hadise insanların ruhunu yakalıyor. Yüreğini yakalıyor. Onun için tarihin ekrana yansıtılması doğrudur, güzeldir. Ve bu Hollywood tarzı işler yapılabilseydi Türkiye'de onlarca tarihi filmlerimiz olacak. Halbuki Fethin bile doğru düzgün bir tarihi çekilemedi. Yani Abdülhamid'in işte yeni daha giriyor, göreceğiz inşallah. Ve demin bahsettiğiniz o padişah iradesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunu kar altında tutabilmesi, bu müthiş bir iradedir. Evet. Ve bu eğitimi de alıyorlar. Ama en sonunda uygulamaya sıra gelince kendi inisiyatifiyle baş başa kalıyor. Ne kadar dirayetli olduğunu, zaten dirayetsizseniz o makamda oturtmazlar insanı. Öyle bir dalga gelir ki. Mesela Çaldıran'a giden Yavuz Sultan Selim'i bir hatırlasana, sen yazdın. Çadırı ok yağmuruna tutuluyor.
Evet.
Ordu isyan ediyor ve en isyancı, o en çılgın kalabalığın arasına atını sürüyor. O inisiyatifi alamasaydı. Çünkü git nereye kadar gidelim? Bu sular zehirliyor, ekinleri yakıyor falan.
Meçhul bir diyara
doğru Mustafa Bey, bu nasıl yani bir organizasyon ki aylarca yol yürüyen ordu ne et sıkıntısı çekiyor, ne su sıkıntısı çekiyor. Kuyular zehirlenmiş, bunlar su içecekler.
Tarlalar zehirlenmiş.
O su geliyor arkadaş yani bir şekilde. Enteresan bir yapı. Osmanlı Devleti'nin başarısının sırrı aslında bu organizasyondur. Organizasyonun içinde de mutlaka ilim vardır. Ya ezbere şeyle matematik vardır.
Tecrübe, ilim. Yani şimdi bir
mühendislik hizmetleri var. Giderken nehri geçecek ordu.
Bataklıklar var. Şimdi
o Drina Köprüsü'nü okuduğumda nasıl şaşırmıştım. Drina Köprüsü diyor, muhteşem bir şey.
Yani bir de o dönemde şunu tarihçiler yeni bunu şey yapmaya başladı. İklim tarihçiliği diye bir alan
var. Evet.
Klimatoloji.
Evet.
Bu bize şunu gösterdi. 1600'lerden itibaren yani 16 17. yüzyılın hatta 1500'lerin sonlarından itibaren dünya iklimi bizim Avrasya bölgesinde soğuyor. Normalden daha soğuk. Şu anda mesela daha sıcak bir döneme giriyoruz. O zaman daha soğuk bir döneme giriliyor. Kışlar aşırı sert geçiyor. Yazlar kurak geçiyor. Çok ters bir şey. Çok sıcak ve kurak. Kışlar da çok sert. İşte Genç Osmanlı zamanında İstanbul Boğazı donuyor. Karşıdan karşıya köpeklerin geçtiği, kurtların geçtiği filan rivayet ediliyor. Ama o döneme mahsus bir şey. İşte Kanuni'nin başına, ordusunun başına kar yağması da yine o dönemle ilgili. Şimdi o dönemin bariz vasıflarından birisi bu aşırı yağmurdan ve kardan dolayı toprak çok yumuşuyor. Seferlerde önden şeyler göndermek gerekiyor. Bataklıklardan geçecek bu asker tek sıra geçmiyor. Kağnılar var, bilmem işte arabalar var. Bunlar geçecek. Köprüler yıkılıyor. Nehirler yatak değiştiriyor. Şimdi önceden bunu bilmezsen, şimdi gittin nehri buradan zannediyorsun, nehir başka bir yere gitmiş, orası bataklık olmuş. Nasıl geçeceksin?
Evet.
Oralar doldurulacak. Sinek
kazıklar çakıyorlar. Tabii, bir sürü şey yeni yapıyorlar.
Yeni köprüler yapılacak, geçiş yolları yapılacak. Hepsi planlanacak. Yani buradan İzmit'e gitmiyorsun, ta Viyana'ya gidiyorsun.
Viyana'ya gidiyorsun.
İşte Macaristan'a gidiyorsun. Hatta daha da kuzeye gidiyorsun. Yani işte Prut dediğimiz yer işte.
Evet.
Karadeniz'in kuzeyi.
Kuzeyi.
Ve hakikaten hani büyük bir organizasyon. Da bu ayrı bir program yapılacak kadar önemli bir Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa diye bizim muhteşem bir sadrazamımız var.
Sadrazam, evet.
25 yaşında Osmanlı devletinin sadrazamı oluyor. 25 yaşında. Yani şimdi diyorlar ki işte 18 yaşında milletvekili olur mu?
Tamam, o geldi de. Bilmem ne. Söylesen mi söylemesen
evet,
mi oldu?
Şimdi 25 yaşında siz 20 milyon kilometre karelik bir devletin başına bir genci geçiriyorsunuz. Ve adam hakikaten o kadar iyi kendisini şey yapıyor ki, o devlet ırzı dediğimiz bir hadise var. Oraya geçtiğin zaman onun şeyini, sorumluluğunu üstleniyorsun. İşte onun mesela başına gelen hadiselerden bir tanesi Kamaniçe Kalesi. Bugün Ukrayna'da. Ukrayna'da Kiev'in hizasında bir yer. Gidecektim, nasip olmadı. Havalar erken kararıyordu kışın gittiğim için Kiev'e. Evliya Çelebi oradan bir geçmiş. Bir 50 sene önce. Burasını almak imkansız. Burası kartal yuvası gibi
yani
bir yer.
Yani fetihten 50 sene önce.
Fetihten 50 sene önce geçiyor.
Evet, zamanımızdan değil.
Kartal yuvası gibi. Burasını almak imkansız gibi bir şey söylüyor.
Hı-hı.
Ama padişahtan rica ediyor. Diyor ki siz de sefere katılasınız. Arzu ediyoruz diyor. Dördüncü Mehmet de katılıyor. Gidiyor oraya. Alınamaz denen kaleyi 9 günde alıyor. Nasıl alıyor? Öyle artık topla, tüfekle, dövme, kılıç, ok. Bunlar bitmiş. O kadar profesyonelleşmiş ki. Takır takır aşağıdan rahımcılar giriyor. Kulelerin dibini buluyorlar.
Patlatıyorlar.
Patlatıcı madde yerleştiriyorlar, çekiliyorlar. Kütür kütür kuleler yere dökülüyor. 9 günde o Kamaniçe ve benim hemşerim Şair Nabi de bir beyit, tarih beyti düşürüyor, tarih düşürüyor. Kapısına yazılmış onun vaktiyle. Düştü Kamaniçe hısnına Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi onun fetih tarihini veriyor. Düştü Kamaniçe hısnına hısn kale Nur-u Muhammedi. Ve bugün Kamaniçe'de sadece bir minaremiz kalmış. Bütün Osmanlı eserleri yok edilmiş vaziyette. Yani bu Osmanlı tarihinin böyle çok enteresan bahisleri var. Bunları filmleştirmek, bunları insanlarımızın dikkatlerine sunmak. İnşallah bu yol açıldı. Bu işte Ertuğrul Gazi dizisiyle, Sultan Abdülhamit'le ve inşallah arkası gelecek. Artık bu işte yok bir takım uyduruk kaydırık dizilerle millete vakit kaybetmeyelim. Hakikaten devlet de buna desteğini versin. Önümüzde muazzam bir malzeme yığını var. Bunları hayata geçirelim. İnsanlara öğretelim. İnsanların...
Kötü başlandı film işi ama iyiye evet. Doğru gidiyor. Bu güzel bir şey. Yani
mesajları çok olumlu verelim. Evet. İnsanları şevklendirici, yani
muhteşem
gayrete getirici.
Muhteşem yüzyıl kötü bir başlangıçtı. Evet. Böyle tarihi...
Ama böyle bir faydası da oldu.
Böyle bir faydası oldu. Yani iyisi böyle yapılır diyenler çıktı bu sefer. İyi yapanları da gönülden tebrik ediyoruz tabiatıyla. İyi kötüyü kovar Mustafa Bey. Yani oturup eleştirmek yerine, kızıp köpürmek yerine, bağırıp çağırmak yerine öyle olmaz böyle olur.
Evet, evet.
Bu iş demek lazım. Bunu arkadaşlar yapıyorlar doğru düzgün. İnşallah daha iyileri de gelecek. Hep o tarafı söylemeye çalışıyorum. Bu malzeme Amerika'nın elinde olsaydı dünyayı filme boğardı. Evet. Ve muhteşem şeyler yapardı. Yani bir İstanbul fethi bütün dünyanın etkilendiği bir dönemeç orası. Bir onu düşünsene, Ayasofya'da ilk namazı bir canlandırsana gözünün önünde. Yani şeyin Akşemseddin'in padişahın çatal sorguç takması, fi sebilillah mücahid ilan etmesi Ayasofya'nın içinde oluyor. Birlikte yürüyorlar şeye, hutbeye.
Camiye birlikte giriyorlar.
Birlikte giriyorlar. İşte bu muhteşem, oradaki düşün, dalgalar halinde Yeniçeriler geliyor. İlk namazı kılacaklar, cumayı kılacaklar. Kızıldeniz gibi açılıyor, padişah geliyor, hocası geliyor falan. Hocasız bir yere gitmeyen bir adam düşüneceksiniz. Hı hı. Yani referansı yanında adamı. Eski gazetede de şey vardı, avukatınız yanınızda diye bir sütun vardı. Şimdi bu da referansı yanında geliyor. Sultan Abdülhamid'e dönersek, tabii çok tartışılan bir insan ve çok eleştiri de alacak. Çünkü biraz ezber bozucu noktadan hareket ettiği izlenimi edindik. İlk başlangıçların biraz hızlı olması gerekiyor. Bu Amerikalılar bu işi çok iyi beceriyorlar. Yani merak uyandırıcı başlangıçlar sonucu getiriyor. Yok, başlangıç durgun olursa kimse seyretmiyor. Kimseye zorla seyrettiremezsiniz. Yani öbürünü beğenmedim, bunu illa seyredeyim diye bir takıntı yok insanlarda. O bakımdan hızlı başlangıçlar, meraklı başlangıçlar yapmak lazım. Ya acaba ne yapacağız?
Öyle de yapmışlar. Yani evet. Ben ilk bölüm senaryosunu okuduğumda hani biraz bir suikast sahnesiyle girmişler olaya.
Olabilir.
Tabii evet. O suikast o şekilde olmadı. Yani başka suikast girişimleri var ama ya hocam diyorlar, yani biz insanlara biraz da seyrettirmemiz lazım. Ha, yani
doğru
o
söylüyor.
Kutuplaşmayı çünkü bir hak batıl mücadelesi anlatacağız burada, emperyalizme karşı Abdülhamid'in direnişini anlatacağız. Dolayısıyla insanları bir şekilde bağlayabilmek için böyle bir başlangıca ihtiyacımız var. Bu tarihte olmuş olabilir diye düşüneceğiz bazı kısımlarında. Evet. O bakımdan da ben hak verdim. Yani dedim ki yani ille de her şeyin birebir, çünkü belgesel çekmiyorsunuz. Yani belgesel ya
bizim bilmediğimiz
çekiyor olsanız,
onlarca suikast var Sultan Abdülhamid'in üzerinden.
Benim tespit ettiğim mesela 6 tane.
Şimdiki reisi cumhura düzenlenen bir sürü suikast var. Evet. Yani her şeyi duymuyoruz biz. Neticeten ben şeyi yazıyorum işte, ne kadar becerebileceğim bakacağız. Bu Sultan Vahidettin dönemini. Padişahı değil de o dönemdeki roman aşağı yukarı roman. Casuslar çatışmasının dibine inmiş. Yani o dönemde elçilikler casus yuvasına dönüşmüş ve bunların her birinin birbirleriyle ilişkili olmaları çok enteresan. Amaçları da aşağı yukarı Türkiye'de bir rejim değişikliği temin etmek. Çok açık biçimde görüyorsunuz. Ve artık Avrupa'yı rahatsız edemeyecek uysal çocuğa dönüştürmek. Biz bu rolü epey oynadık değil mi? Ve bu rolü, bu gömleği üzerimizden çıkarmaya kalkıştığımız zaman da başımız belaya girdi. Ve Abdülhamid dönemi de o gömleği atma savaşıydı. Onun da başı belaya girmişti. Ve müthiş benzerlikler olduğunu fark ediyorsunuz. Aslında arada şey geliyor benim aklıma. Filmcileri de uyandırmış olacağız ama şu dönemle Sultan Abdülhamid dönemini mümkün olsa da ekranı bölerek Sultan Abdülhamid hakkında çizilen yabancı karikatürler, yerli karikatürlerle Tayyip Erdoğan hakkında, Sayın Erdoğan hakkında çizilen yabancı yerli karikatürleri de yan yana getirerek bunları göstermek, bu tür bir belgesel ilginç olabilir diye bize de uyarıcı olur. Yani çok fazla ezbere gittiğimizde oluyor. Filmlerin de böyle bir önemi var. Uyarıcı olmaları. Çünkü bu Sultan II. Abdülhamid'i izlerken ekranda, tabii şerhimi koyayım, doğru düzgün çektilerse, ki çekmiş olduklarını umuyorum, oradaki insanların pek çoğunu tanıyorum.
Yani iyi niyetle yapılmış bir şimdi, dizi diyebiliriz. Evet.
Doğru düzgün yani bir şey ortaya çıkarsa zaten izleyici hafızası onu bugünle bütünleyecektir. Belgesel niteliğine kafalarda dönüşecektir umuyorum. Ama Muhteşem Yüzyıl'da böyle bir karakter yok.
Yok.
Bu çok büyük bir eksiklik. Günü yaşamayan tarih güne ışık tutmaz, yol göstermez yani. O yaşanmış bitmiş olaylar yığınına dönüşür. Bana neye girer? Bana ne? Ta olmuşsa olmuş işte falan. Filan falana aşık olmuştu, evlenmiş. Bana ne? Ama bugüne ışık tutan bir tarafı varsa, bugünü yansıtan bir tarafı varsa, o hataların tekrarlanmaması açısından önem kazanıyor. Yani tarihi tekerrürdür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor ya Mehmet Akif. İbret alma faslında önemsiyorum. Tabii Sultan II. Abdülhamit dönemi çok karmaşa, çok kargaşa dönemi. Bir takım aymazlıklar da var. Bir takım iç çekişmeler de var. Darbeler var. Kurtarıcı subaylar var. Halaskar zabitan falan filan. O kurtarıcı subayların hiç ardı arkası kesilmiyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Vesayet sistemi. Gelip onlara vurgu yapılması herhalde bir hafıza tazelemesi ve ne oluyoruz yahu dedirtecek bir şey. Bunu dedirtebilirsek o zaman kişisel inisiyatif alma noktasına da gelir vatandaş. Evet. Şimdi önümüzde bir referandum var diyelim. Ona bile ışık tutabilir Mustafa Bey. Niye? Efendim Mustafa Armağan'la birlikteyiz. Efendim tarihin şifreleri adı bu programımızın. Şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Tabii başlangıçta da söyledim bu. Muhabbet üslubunda, sohbet üslubunda oluyor. Siz bunu kapata geldiğimiz tekkelerdeki dost sohbetlerinden farz edin. O sohbet bağımız da koptu değil mi? Şimdi
evet,
televizyon aldı her şeyin yerini. Bir kişi konuşuyor, hepimiz işte, dinliyoruz.
Chat'ti, Twitter'dı, bilmem şuydu buydu. Ya. Orada da hiç tadı tuzu yok tabii bu sohbetlerin. Ama yeniden o insan sesinin sıcaklığını insanlara hissettirmemiz lazım. Yani
Mustafa Bey sonuçta böyle bir soru sorayım. Siz 2. Abdülhamit üzerine bayağı bir üretim yaptınız. Tetebbuat eski ifadeler kullandım zaman zaman.
Arada kullanalım evet.
Araştırdınız falan şimdi. Siz de kalanları istiyoruz. Bu kişisel olarak bırakınız bu siyasi filan tarafını. Onu herkes konuşuyor da. Nasıl bir adam var karşımızda? O kadar çelişkili şeyler vardır ki. Hı hı. Bir taraf cennet mekan, Ulu Hakan, Sultan Abdülhamit Han, bir taraf Kızıl Sultan diyor. Eli kanlı karikatürleri çiziliyor falan. Azrail'le fısıldaşan bir padişah. Karikatürleri hep çizilmiş çıkmış. Senin bu böyle bir portre çizsen ne çizersin? Mesela şefkat tarafı var mıydı?
Şefkat nişanı bile var.
Sevgi, şefkat.
Evet.
Ne bileyim dostluk. Dostu var mı mesela?
Aslında dostluğa önem veren birisi. Dostluğu mesela o Esbapçıbaşı İsmet Bey ve onun işte oğlu Nurettin gibi yani çok yakında şey yapan. Fakat tabii çok karışık bir dönem ve dost zannettiğinizin arkasında ne olduğunda bilmek zorundasınız. Yani karşınıza birisi geliyor fakat bu kişinin arka planında ne var, kim tarafından gönderildi, nasıl bir arka plana sahip onu bilmek zorundasınız. Dolayısıyla Abdülhamit Han'ın çok önemli farik vasıflarından birisi iyi bir istihbarat bilgisiyle donatılmış olması.
Onu da eleştiriyorlar.
Şimdi bunun eleştirilmesinin bir manası yok çünkü bir devletseniz, devletin başındaysanız şeyi kiminle dans ettiğinizi bileceksiniz. Yani karşınıza gelen kişi kimdir, nedir, nasıl bir
Hakan şeyle geliyor. Niye uğraştıkları anlaşılıyor şimdi.
Evet. Yani. Şimdi tabii tanıdığı, sevdiği mesela çok dost olduğu birisi var. İstanbul'a bir semte de ismini vermiş. Osman Bey.
Harbiye'de. Şişli taraflarında Harbiye'de evet.
Bu aslında bir hattattır, bir hafızdır. Çocukluk arkadaşıdır kendisinin. Çocukluğunda beraber büyüdüğü kişilerden birisidir. Hafız Osman Efendi. Onun mesela şöyle bir şey yapmıştır ona. Demiştir ki Kur'an-ı Kerim bastırmak. O zamana kadar Kur'an-ı Kerim bastırmıyordu Osmanlı Devleti. Abdülaziz zamanında bir defa bir matbaaya amirede Kur'an-ı Kerim basıldı. Onun dışında hem hattatları bir parça şey yapabilmek için, kollayabilmek için yani onlara bir iş sahası bırakabilmek için. İkincisi de o zamanın matbaaları gayrimüslimler tarafından büyük ölçüde işçi ve eleman olarak çalıştırıldığından Kur'an-ı Kerim'in tab edilmesinde gereken saygıyı gösteremeyecekleri endişesiyle matbaalarda basılmasına izin verilmiyordu. Çünkü bu kirli iş pis bir iştir. Matbaacılık hele hele o zaman ben o kurşun matbaalarını hatırlıyorum. Siz daha iyi hatırlarsınız.
Evet, tek tek harfleri koyuyorsun falan.
O eskiden öyleymiş ama bizim yetiştiğimiz dönemde bile, bu tipoya geçilmiş olduğu dönemde bile matbaalar o kadar kötü ortamlarda ki, işte kalıplar alınır, yerlere konulur, atılır, çıkartılır, bilmem yanlış formalar basılır, atılır.
Atılır maalesef.
Evet, yani bir yanlış bir baskı olur, buruşur, atar adam onu. Şimdi bunların hepsine Kur'an-ı Kerim basarken özel itina göstermeniz lazım. Onun için Osmanlı Devleti Kur'an-ı Kerim'in basılmasında, diğer kitaplar o kadar değil, hadis-i şerif ve Kur'an-ı Kerim'den basılmasına önem vermişler. İşte Sultan Vahdettin'in mütareke devrinde bazı aklı evveller tarafından bu yanlış aksettiriliyor millete. Gazetelerde Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif basılmasının uygun olmadığına dair bir irade yayınlıyor.
Hala uygun değil.
Çünkü diyor bunlar diyor alınıyor. Yerlere atılıyor, üzerine basılıyor, işte paket yapılıyor, balık sarılıyor, bilmem ne oluyor. Bunlara saygısızlık olmaması için diyor, mealini yazın diyor. Aslını koymayın gazetelere. Aklı evvelin teki bir hain birisi oturmuş bunu diyor ki, Vahdettin Kur'an'ı yasakladı. Lan bunun Kur'an'ı yasaklamakla
sanki
ne alakası
var? Sanki yazarın çok umurunda.
Ha, sanki yani Kur'an'ı o çok kadar alıp sanki da başının üstüne taşıyor ya da her gün Kur'an okuyor sanki. Yani sureta haktan görünüyor. Şimdi böyle bir şeyde izin veriyor şeye. Hafız Osman diyor ki sana bu imtiyazı vereceğim Kur'an-ı Kerim'in. Seni tanıyorum, ihlaslı, halis, muhlis bir Müslümansın. Bu imtiyazı sana vereceğim ama buradan kazanacağın parayı nereye harcayacağını ben tayin edeceğim. Çünkü büyük bir para kazanacaksın. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'na Kur'an-ı Kerim'i sen basıp satacaksın. Ama bu parayı keyfince harcamaya müsaade etmeyeceğim.
Enteresan bir hikaye ama.
Evet. Ben sana şey yapacağım. Mesela Osman Bey semtinin kurulmasını Abdülhamit Han istiyor. Diyor ki yeterince para kazandın. Git orada konak yap, ev yap, şey yap, bahçe yap. İnsanlar o tarafa doğru yerleşmeye başlasın. Bir semt kurduruyor. Yani Osman Bey semtini kuran Abdülhamit'tendir.
Hala muhtena bir semttir orası.
Evet, o eski konaklar hala duruyor. Evet. Yıkık dökük de olsa. Şimdi onun arkasından da şöyle bir şey var. Bunu
öbür tarafı Vali Konağı Caddesi zaten İstanbul'da.
Evet, bu tarafı.
Meşhur.
Arkasından şunu söylüyor. Diyor ki matbaayı yapacaksın ama bugünkü Çemberlitaş'ta o Amerikan filmlerinin oynadığı bina, o şekilde anlatayım. Maalesef o Darüşşafaka binası olmasına rağmen Amerikan film endüstrisi orayı vaktiyle almış, kullanıyor kira olarak. Şimdi her gün insanların banyo yapmasını sağlayacak bir hamam kuracaksın içinde diyor. Matbaanın içinde bir hamam. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e basmaya gelecek olan işçilerin gusül abdesti alması gerekiyor. Her gün gusül abdesti aldıracaksın. İnsanları işe öyle başlatacaksın.
Bunu Sultan Vahiyettin Abdülhamit yapıyor. Evet.
Her gün gusül abdesti alarak işe başlamalarını sağlayacaksın. Tamam mı? Tamam sultanım. Peki bunlar günlük ihtiyaçları için tuvalete girip çıkacaklar. Çıktıkları zaman abdest alarak İşe başlayıp başlamadıklarını kontrol edecek misin? Bakın.
Hassasiyete bak.
Hassasiyete bakın. Ondan sonra.
Çünkü Kur'an tamam. Sayfalarını elliyor.
Tabii. Yani kalıpları elleyecek, ayet bilmem elliyor. Ne yapacak. Evet. Abdestsiz bir şekilde Kur'an'ın basılmasına izin vermeyeceksin. Ondan sonra tamam efendim bunu şey yapacağım. Bu formaları ayak altına attırmayacaksın. Masalar yaptıracaksın. Basılmış olan formaları onların üzerine belden yukarıda olacak.
Bunu şimdi de maalesef o kötü görüntü oluşuyor. Yerlerde Kur'an sayfaları oluyor.
Evet, matbaalarda
yani
değil mi?
Bazı matbaalarda maalesef.
Yani buna aslında Diyanet İşleri Başkanlığımız nasıl bu Musaf Kurulu matbaaları şeyi matbaalarda basılanları inceliyorsa matbaaların da bir kontrolünün yapılması gerekir. Yani evet. İçimizin rahat etmesi açısından. Aynen. Neyse bunu söylüyor. İşte şunu yapacak mısın, bunu yapacak mısın falan. Ondan sonra da şunu söylüyor. Bunu Necmettin Okyay'dan Uğur Derman Hoca bizzat duymuş ve bana aktardı. Dedi ki en son şu şartı koşmuş. Demiş ki akşamları matbaayı yıkayacaksınız, temizleyeceksiniz. Kur'an'ın mürekkebi, tozu, işte yağı her neyse. Nereye akacak, nereye süpüreceksiniz? Efendim işte süpüreceğiz kanalizasyona. Buna Abdülhamit Han çok kızmış. Demiş ki sen demek ki Kur'an'ın yağını, tozunu, mürekkebini kanalizasyona akıtacaksın, öyle mi? Ne yapacağız? Ayrı bir kanal kazacaksın ta denize kadar. Onu kanalizasyonla karıştırmadan denize akıtacaksın. Şimdi böyle bir şeyi insanların düşünebilmiş olması, Abdülhamit Han'ın düşünebilmiş olması ve bizim de hani mukayese ettiğimizde acaba ne kadar onunla kendimizi mukayese edebiliriz, onu şey yapıyoruz. Yani iç dünyasının, manevi dünyasının boyutlarını sadece şu örnekten bile anlayabiliyoruz. Dolayısıyla niye birileri onu sevmiyor? Niye birileri ona düşman? Ve biz niye onu seviyoruz ve sevilmesini istiyoruz? Zannediyorum bu olay yeterince açıklayıcı.
Şu anlattığın hikaye bile bir filmliktir. Yani bunun emzirileceği bir film rekor kırabilir. Türkiye'de Kur'an hassasiyeti var. Evet, hala var. Bütün İslam dünyasından fazla miktarda Kur'an-ı Kerim'e karşı hassasiyetimiz var. Ama Sultan Abdülhamid'in o dönemde Kur'an basma adabını ya, bir takım ilkelere ve kriterlere bağlaması önemli bir göstergedir. Allah kelamına karşı ve dolayısıyla İslam dinine karşı duyduğu yakınlığı ve saygıyı, bütün hayatını da o çerçeve içinde ele almak gerekti. Bu arada Mustafa Bey, şimdi son dakikalara da girmek üzereyiz. Sultan Abdülhamid'i eleştirdikleri için çok tenkit edilen Mehmet Akif, Bediüzzaman, Süleyman Nazif gibi o dönemin eli kalem tutan dindarlar var. Pek çok dindar da Sultan Abdülhamid'i eleştirmiş, hı hı, tenkit etmiş. Bu TRT'nin yaptığı dizi filme bu iş ne kadar girer bilmiyorum tabiatıyla ama sonuçta o dönemde böyle.
Bediüzzaman, onlar daha çok siyasi şeyde gidecekler.
Evet, Bediüzzaman çok insaflı bakıyor hadiseye. Şefkatli sultan, veli sultan ifadelerini filan kullanarak ama Mehmet Akif bu sokak ağzıyla bodoslama, hı hı, giydiriyor. Özellikle İstibdat şiirinde falan. Onu safahatine de almış maalesef. Bunları nasıl karşılayacağız? Yani bir takım Abdülhamid'e fazla muhabbet yüzünden Mehmet Akif'i tekfir noktasına geliyor. Evet. Mehmet Akif'i çok sevenler iyi bir şey olsaydı Sultan Abdülhamid'i tenkit etmezdi diye falan. Sultan Abdülhamid'i eleştiriyor. Bunun orta yolunu da bulmak lazım. Çünkü ikisi de bizim insanımız, hı-hı, ve ikisinden de biz çok şey öğreniyoruz. İkisini de
seviyoruz.
Yani seviyoruz tabii ki.
Şimdi tabii burada şöyle bir örnek vermeme müsaade eder misiniz? Hepimiz Özal, evet, dönemini yaşadık. Evet. Rahmetli Turgut Özal devrini yaşadık. Şimdi Turgut Özal bugün insanlara sorsak, şu anda izleyicilerimize sorsak, bir anket yapsak, Turgut Özal'ı nasıl bilirsiniz diye, çok büyük bir ihtimalle bize gelecek olan cevaplar %70, %80 iyi biliriz şeklindeydi. Fakat sevgili dinleyicilerimizin şunu bilmesinde fayda var ki Özal yaşarken bu kadar sevilmiyordu.
Aynen doğru.
%30, %35, %40 oy alabilen birisiydi ki.
Bir de tarihin içinden geçerken tarihi tam okumak mümkün değil.
Mümkün değil. Onu demeye çalışıyorum. Evet. Yani Özal %41 ile galiba iktidara, evet, geldi. Sonra daha da oyları düştü. İşte yani seven bu seviyordu
Erbakan
ama.
Erbakan Hoca için de geçerli. Kılıçdaroğlu Erbakan'ın anma gününe katılıyor.
Ama sorsanız bir 5-10 sene önce yani irticanın başı diye anlatacaklardı. Şimdi dolayısıyla bir siyasetçi kendi zamanında tam olarak anlaşılamıyor. Ben şunu da söyleyeyim. Yani Recep Tayyip Erdoğan şu anda tam manasıyla anlaşılabiliyor değil.
Tam da evinin yanındayız.
Evet. Yani bir 10 sene sonra, 20 sene sonra onun yaptıkları çok daha iyi anlaşılacak. Ve bugün belki ona bir şekilde muhalefet eden ya da şu ya da bu sebeple itiraz eden insanlar gelecekte bundan pişman olacaklar. Çünkü kendi zamanındayken yaşarken insan bir nevi bir körlükle mağlur oluyor. Şimdi Özal o zaman öyle şeyler yapıyordu ki biz bile karşı çıkıyorduk. Ben bile mesela bazı uygulamalar efendim şunu eleştiriyorduk mesela askeri şortla denetlemeye gitmiş diye bir gazete haberi. Ya olur mu kardeşim işte falan. Ya adam orada tatil yaparken bir askeri birlik komutan gelmiş. Demişler ki komutan geldi. O da denizden çıkmış. Gelmiş o şekilde
bana göre karşısına çok, çıkmış. En iyi yaptığı işlerden
gayet
biridir.
Gayet normal. Yani bugün baktığımız zaman bunun şeyi yok ama o zaman bunu tenkit edebiliyorduk. Yani birçok insan, ben yani önemli bir siyasetçiyle, şu an siyasette değil ama o tarihte siyasetteydi, konuştuğumda dedi ki ya ben Özal ölene kadar Özal'ın değerini anlayamamıştım. Özal öldükten sonra bunu fark edebildim. Çünkü o zaman öyle bakmıyorduk olaya. Şimdi Özal'ın arkasından ne oldu? Büyük bir uçurum geldi. İşte Çiller, Demirel bilmem ne. 2001'e kadar Türkiye bir uçurumu yaşadı. Şu anda Özal kendi zamanında olduğundan daha yüksek bir yerde duruyor bizim nazarımızda.
Sonrasını yaşayınca o ilkinin kıymetini anlıyorsunuz.
Şimdi çünkü aynı şeyi
Abdülhamit sonrası imparatorluğu yok eden İttihat Terakki iktidarı. Ondan sonra gelen cumhuriyetçiler işte diktatöryel bir yapı, tek parti yapısı oluşturdular.
Ve bir İslam'ın temeline dinamit koyacak uygulamalar yaptılar. Şimdi bunu gören Mehmet Akif Mısır'da onun milli emniyet raporları ortaya çıktı. Bir Muharrem Coşkun onları yayınladı. Başbakanlık arşivinde de bulabilirsiniz. Yurt dışında takip ettirilmiş. Adım adım. Ve nerede ne konuştuğu yazılmış istihbarat raporlarını. Orada mesela inkılapları tenkit ettiğini, şapka inkılabını, halifeliğin kaldırılmasını, bazı hususlarda yanlış yapıldığını raporlara yazmışlar. Ve Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi'ye, büyük bir alimdir kendisi, bu bizzat söylemiş, benim Abdülhamit'ten itizar etmem gerekiyor, ona özür borcum var. Bu düşüncelerimi yazacağım bir eserde dile getireceğim, ondan özür dileyeceğim şeklinde bir ifadesi. Mehmet Akif Külliyatı 3. cilt, isteyen orada bu ifadeyi bulabilir. Dolayısıyla sonradan hem İttihat Terakki'nin açtığı o büyük boşluk, hem Cumhuriyet devrinde yapılan bu anti-İslami hareketlerden nedamet duyup Abdülhamit Han'ın değerini anlamış olduğunu fark ediyoruz. Biraz daha gençlik döneminde keşke Safahat'ın tamamının basılı olduğunu görebilseydi. Belki o zaman onları çıkartma imkanı bulurdu ama hiçbir zaman...
Evet, çok genç olmak gibi bir mazeret.
Safahat'ı tam olarak önünde bulmadı.
Efendim... Yani. Evet, onu çok teşekkürler Mustafa Bey. Kendime de teşekkür edeyim izninizle.
Rica ederim.
Bayağı bir kafa yorduk ama bence bu program da güzel oldu. Sevgili dostlar, süremizi tamamlamış bulunuyoruz. Zamanın kodlarıyla tarihin şifrelerini çözmeye çalışıyoruz. Tarihin Şifreleri isimli programıyla Erkam Radyo'da gönül sesinden gönüllere girmeye çalıştık. İnşallah gönlünüzle dinlemişsiniz ve haftaya gene aynı gün aynı saatte birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanetsiniz efendim. Hoşça kalın.